20 yıldır Türkiye'nin tatilini planlayan tatil sepetinde 20 binin üzerinde tur seçeneği seni bekliyor. Yurt içi otellerde %50'ye varan erken rezervasyon indirimlerine ek, %25 ön ödeme fırsatı, 72 saate kadar iptal seçeneği ve daha fazlası tatil sepetinde.
Merhaba, ben Merve. Travma odaklı çalışan bir terapist olarak terapist koltuğumda otururken aklımdan ve kalbimden geçenleri burada seninle paylaşıyorum. Hadi başlayalım. İlişkilerinde çok kaygılanan biriysen, kaygılı bağlanan demek istemiyorum özellikle. Çünkü böyle bir şekilde bir etiketleme yapmak, işte ben kaygılı bağlanıyorum, yok kaçıngan bağlanıyorum demek belki işine yaramayabilir. Çünkü her farklı ilişkide farklı bağlanma şeklimiz farklı şekillerde ortaya çıktığı için ve zaman içerisinde de değiştiğimiz için, belki bağlanma özelliklerimizi de geliştirdiğimiz, ilişkilenme becerilerimiz de değiştiği için bu şekilde bir etiketleme yapmak yerine daha içine bakalım istiyorum. Yani ilişkilerinde aşırı kaygılı biriysen, çok fazla anksiyeten tetikleniyorsa ilişki içerisindeyken, bu ilişkiye çeşitli anlamlarda zarar verir, sana kendini rahatsız hissettirir. Mesela bu ilişkideki belirsizliklere tahammül edemiyor olabilirsin. En ufak bir belirsizlikte belki aldatıldığından, belki terk edileceğinden korkuyor olabilirsin. Bu yüzden de partnerini aşırı kontrol etmeye çalışan birisi olabilirsin. Ya da belki bu ilişki içerisindeki bir tartışma yaşadığınızda o tartışma seni aşırı rahatsız ediyordur, çok kaygılanıyorsundur ve bu belirsizlikle, yani o tartışmanın sonrasında gelen sessizlikle başa çıkamıyor olabilirsin. Bu yüzden de aslında partnerini hemen çözmek için belki neredeyse çok rahatsız edecek şekilde iletişim kurmaya zorluyor olabilirsin. Çünkü buna tahammül edemiyorsundur kendi başına. O kaygın, anksiyeten o kadar yüksektir ki sakinleştirilmek için bir başkasına ihtiyaç duyarsın, o kişinin kendisine ihtiyaç duyarsın. İşte aşırı kaygılı olduğumuzda ilişki içerisinde bu gibi davranışlarda bulunma ihtimalimiz yükseliyor ve kaygı geçtikten sonra da aslında kaygılıyken, o anksiyeteyi yaşarken yaptığımız bazı davranışlardan pişman olabiliyoruz. Kendimizi suçlu hissedebiliyoruz. Diyoruz ki ya ben onu neden o zaman öyle yaptım, keşke öyle söylemeseydim, böyle söyleseydim. Bu böyle bir döngü yaratıyor. Bunu özellikle konuşalım istiyorum. Kaygıya derininden bir bakalım istiyorum. Mesela diyelim ki mesaj atılmamasıyla sana belli bir süre, işte mesaj atılmamasıyla, geç mesaj atılmasıyla sen tetiklenen birisin. O mesajı sana atmadığı süre zarfında çok kolay bir şekilde tetiklenme yaşadığın için sanki bir tehlikenin, bir tehdidin içindeymiş gibi hissedersin. Ve belli davranışlarda bulunursun. Aslında o anksiyeteni sönümlendirmek için yaptığın şeylerdir. Bu nedir mesela? İşte belki mesajı görmedin ya, arayarak ona ulaşmaya çalışırsın. Belki bir süredir iletişim içerisinde değilsiniz. İşte onu stalklamaya, yani işte sosyal medyadan ve başka yerlerden ona dair bilgi sahibi olmaya çalışırsın ki bulduğun bir şeyler seni rahatlatsın. O kaygını dindirmek için belki ona daha fazla mesaj atarken kendini buluyor olabilirsin. Dolayısıyla bunun aslında çok bir işe yaramadığını da görürsün günün sonunda. Kısa vadede bu seni çok rahatlatmaz. Aksine o soru işaretlerini daha da artıran bir yere götürür. Hem seni bir çıkmaza sokar, hem de ilişkinizi de çoğu zaman bir çıkmaza sokar. Çünkü orada senin aslında aradığın şey kaygının, anksiyetenin rahatlatılmasıdır. Sen tek başına bunu yapamadığın için, duygularını regüle edemediğin için, o kaygıyla başa çıkamadığın için, anksiyeteyle başa çıkamadığın için aslında böyle bir yol arıyorsundur. Kendini rahatlatmaya ihtiyaç duyuyorsundur ve bulduğun yolda karşı taraftır. Şimdi çok kaygılı biri olduğunda bunların hepsi kısa vadede işe yarıyormuş gibi de görünebilir bazen. Mesela işte atıyorum, bir tartışma sırasında gidip ona bir şeyler söylemek, onunla ilişki kurmak seni birazcık rahatlatır belki ama sonra tekrar kaygın yükselecek. Yani sen zaten bu anlamda çok kaygılı biriysen mutlaka tetiklenecek çok fazla şey olacaktır. Yakın ilişkide tetiklenmelerimiz çok fazla olur, çok doğal olarak. Dolayısıyla uzun vadede köklü bir çözüm değildir bu. O yüzden de birazcık o duygularını tolere edebilme becerisine ihtiyaç duyuyorsundur aslında bakarsan. Esas ihtiyaç duyduğun şey budur. Zaten anksiyete bir duygu değil. Anksiyete duygularımızı çok fazla bastırdığımızda ortaya çıkan bir durum. İlişkilerde de bu neredeyse böyle bir tırnak içinde ilişkisel panik atak, ilişki panik atağı gibi bir hal alabilir. Yani biriyle bir ilişki içerisindesin, mesaj atmadı ya da böyle çok belirsiz bir cümle kurdu. İşte ilişkinin nereye gittiği belki belli değil. Ya da çok küçük bir mesaj aldın, yani bu çok büyük bir şey olmak zorunda değil. Onun söylediği bir cümle sana eyvah beni artık eskisi kadar sevmiyor mu gibi hissettirebilir. Bunu tetikleyebilir ve tekrar o anksiyete gün yüzüne çıkar. Bu noktada aslında o duygularınla temas etme kısmı çok önemli. Birçok duyguyla. mesela. Burada olansa, yani eğer çok kaygılı biriysen, bunun yerine ne olur biliyor musun? Sen o anksiyeteyle beraber direkt olarak dürtüsel davranmaya başlarsın, onu çok mesaj atarsın, belki çok ararsın, belki ağza alınmayacak şeyler söylersin. Belki bu kaygını rahatlatmak için küçük oyunlar oynuyor olabilirsin, manipüle edebilirsin belki partnerini, ya da belki de böyle senin de hiç iyi hissetmediğin, kendini yansıtmayan şekillerde davranıyor olabilirsin. Sonra bu anksiyete geçtiğinde dönüp bakarsın, suçluluk duyarsın ve korkmaya başlarsın. Eyvah, ben bunları yaptım. Benim partnerim, yani şu, o noktadan sonra partnerini idealize etme evresi ortaya çıkar. O kaygı sırasında çok, yani her şey çok kötüdür. Belki kaybedeceğim korkusu da olabilir belki, ama orada panikle yaptığında o kadar idealize ettiğin bir yere olmayabilir partnerin, ama o geçtikten sonra suçluluk geldiğinde tam tersi bir yere evrilir. Partnerini çok idealize etmeye başlarsın. O çok iyi bir partner, o bana bunları yapıyor. Şöyle birisi, böyle birisi, ama ben yanlış birisiyim. Bak ona neler yaptım. Yine yapmayacağım dedim, yine 10 kere aradım. Böyle şeyler söylemeyeceğim dedim, yine o kaygıyla, panikle ne yapacağımı bilemedim, panikledim. Ve günün sonunda aslında bunları söyledim diyerek sonra telafi etme davranışlarına gidebilirsin. Belki zaten yine normalde de yapmak istemeyeceğin şekilde ekstra verici davranabilirsin. Ekstra kendinden ödün verebilirsin. Belki normalde hiç istemediğin bir şekilde verebilirsin hatta o ödünü. Ama bu da dediğim gibi uzun süreli sürdürülebilir olmaz. Sen o suçluluk duygusuyla buna evet tamam demişsindir, ama bir süre sonra o suçluluk duygusu geçtiğinde ilişki böyle bir şey. Sen kendin olmayarak nereye kadar davranabilirsin? Sonra tekrar bunun öfkesi belki başlayabilir. Ben neden bu kadar alttan alıyorum? Çünkü bazı ihtiyaçlarım var. Belki o ihtiyaçlarımın doyurulmadığı bir yer olabilir. O duygusal yakınlık ihtiyaçlarımın doyurulmadığı yer olabilir. Güven duygusunun doyurulmadığı bir yer olabilir. Bu ortaya çıktığında tekrar kaygı da yükselir. Tekrar çatışmalar bu şekilde işlevsiz bir şekilde, toksik bir şekilde belki hatta gün yüzüne çıkar. Ve problemler çözümlenmediği için, sağlıklı bir yolla, sağlıklı bir iletişimle çözümlenmediği için de kendini tekrar etmeye devam eder. Şimdi böyle bir noktada iki tane yanılgı olabiliyor bu bahsettiğim toksik döngüyü besleyen. Birincisi duygum eşittir gerçek yanılgısı. İkincisi ben ne hissediyorsam bunun sebebi partnerimdir yanılgısı. Böyle kaygılı birisiysen ilişkilerinde bu ikisini çok yaşıyor olabilirsin. Birincisi duygu eşittir gerçek yanılgısı şöyle bir yer. Ben işte partnerim benim telefonumu açmadı, ne oldu, kaygım var, kaygı seviyem yükselmeye başladı. O noktada o kaygı aslında şöyle bir şey, diyor ki tehlikede olabilirsin, belki bir tehdit yaşıyor olabilirsin, yani güven al kendini, koru kendini diyor. Şimdi bu bir mesaj, her duygu eşittir gerçek değil. Bazen tehlikede olmadığımda da ben kaygı yaşıyorum. Zaten aslında kaygı böyle bir şey. Yani korku da gerçek bir tehdit olabiliyor. Ama kaygı dediğimiz yer gerçek bir tehdit olmadığı halde benim korku semptomları, yani tehlikede olduğumdaki semptomları göstermem. Bu şekilde tepki vermem. Dolayısıyla aslında bunu fark etmek en önemli adımlardan bir tanesi. Ben bu kaygıyı yaşıyorum, partnerime erişemiyorum ya da çeşitli sebeplerle bir kaygı yaşıyorum ilişki içerisinde. Ben kaygılıyım. Eşittir ilişkimiz tehlikede, ben tehlikedeyim ve çok önemli bir adım atmam gerekiyor, dürtüsel davranmam gerekiyor gibi bir yere varmıyor olmam gerekiyor. Öncelikle benim bir zaten sağlıklı bir iletişim kurabilmem için o kaygıyı yönetebilmem gerekiyor, sakinleşebilmem gerekiyor ki durumu da daha net bir şekilde görebileyim. Çünkü böyle bir yerde ben belki kaç savaş don tepkilerimden bir tanesi tetikleniyorsa bu kaygıyla, yani hayatta kalma modum aktifse, şurası frontal korteksim, yani alnımın arkasında kalan prefrontal korteksim hatta, benim mantıklı düşünme, mantıklı kararlar verme, işte yorumlayabilme olayları, konuşabilme, ifade edebilme gibi işlevlerimin aktif olduğu, yönetildiği yer. Burası aktif değil, ben hayatta kalma modum aktif olduğunda sürüngen beynim daha aktif ve ben aslında hayatta kalmak için gerekli dürtüsel tepkileri veriyor oluyorum o noktada. O yüzden de zaten sakinleştiğimde, burası tekrar aktif olmaya başladığında diyorum ki kendime, neden öyle davrandım? Yani ben bunları yapmak istemiyordum, neden öyle söyledim, bu neden aklıma gelmedi, neden şöyle yapamadım ki, olaya neden böyle bakamadım ki? Bakamazsın çünkü dediğim gibi böyle bir sistem işin içerisinde var.
İster yurt içi, ister yurt dışı, istersen de gemi turları. 20 yıldır Türkiye'nin tatil sebebi, tatil sepetinin sunduğu 20 binin üzerindeki tur seçeneğiyle bütün yıl hayalini kurduğun o tatili rahatlıkla planlayabilirsin. Üstelik yurt içi otellerde %50'ye varan erken rezervasyon avantajları, %25 ön ödeme ve 72 saate kadar iptal avantajı için şimdi tatilsepeti.com'a gir. Açıklamalardaki bağlantıya bekleniyorsun.
O yüzden bu kaygı olduğunda, bu kaygı geldiğinde eyvah beni aldatıyor mu? Hemen bununla ilgili bir şeyler yapmalıyım, dürtüsel olarak harekete geçmeliyim, belki laf sokmalıyım, değil mi? Bundan emin olmak için ona sorular sormalıyım, onu takip etmeliyim, telefonunu kurcalamalıyım yerine bunun benimle ilgili bir şey olduğunu fark etmem önemli. Ama tabii ki burada da çok önemli bir çizgi olduğunu düşünüyorum. Oraya da mutlaka değinmek istiyorum şimdi. Burada bu güven söz konusu olduğunda, çünkü kaygı hani o güvensizlikle alakalı bir şey ya partnerimin bana yaptığı bir şeyle ilgili olabilir. Mesela onun beni terk etmesi, terk etmemesi olabilir. Ya da ilişkinin kendisiyle ilgili olabilir. Bu ilişki kötü bir yere mi gidiyor ya da bu ilişki bir yere gitmiyor mu olabilir? Yani partnerimden bağımsız ilişki üçüncü bir hani çıktı olarak iyi bir yere gitmiyor ya da bitecek gibi görünüyor kaygısı da olabilir. Bu fark etmez. Orada önemli bir çizgi var. Güven söz konusu olduğunda iki şeye bakabilirim. Bu bir benimle ilgilidir. Benim ilişkilere dair inancım, güvensizlik duygum, güven problemlerimle ilgili olabilir. Yani benim üzerinde çalışıp değiştirebileceğim bir şey olabilir. İki, bir de partnerimle ilgili bir kısmı vardır bunun. Böyle hani neredeyse %50 %50 diyebilirim. Tabii ki bunu ölçmek mümkün değil ama bu iki faktörün beraber olmasıyla alakalı. Hem de çok çok onunla alakalı. Yani ben dünyanın en güvenli bağlanan bir insanı olabilirim ama karşımdaki kişi belirsiz davrandığında, yalan söylediğinde, güven vermeyen şekilde davrandığında, sorumluluk alıp bunları yerine getirmediğinde güven duygum zaten oluşmaz. Yani ben o kişiye güvenemem. Ya şöyle düşün mesela, ben birine güvenip iş yapacağım. İşte bana o işi yapacağım dediği işi yapmıyor, erteliyor, aksatıyor. Bir anda ortadan kayboluyor. Bu sorumlulukları yerine getirmiyor. Ben bu kişiye nasıl güvenip güvenli bağlanıyorum diye bu kişiye güvenli bağlanmak zorunda değilim ya da o kişiyle nasıl güvenli bir şekilde iş yapabilirim ki? Sürekli bunu yapan dengesiz birisi bana yarın da bir söz verdiğinde onu tutup tutmayacağına tabii ki emin olmayacağım. Tabii ki beklentim o kişiden daha önceki yaptıklarına bakarak muhtemelen yine beni yarı yolda bırakabileceği ihtimaldir. Aklımda tutarım bunu. Bu gerçekçi bir şekilde değerlendirebileceğim bir şey. Aynı şekilde ilişkilerde de böyle. Karşımdaki kişi güven vermeyen bir tutuma sahipse ben güvenli bu benim güvenli bağlanmamamla, kaygılı olmamla alakalı olmayabilir çok yüksek ihtimalle. Bir de bunun benimle ilgili kısmı vardır. O da karşımdaki kişi belki çok güvenli davranan, işte sözünü tutan, istikrarlı bir şekilde yapan birisidir. O zaman ben sadece işte belki geçmiş tecrübelerimden, travmatik tecrübelerimden getirdiğim bir şekilde ona o gibi bakıp o gibi görmüyorumdur. O yüzden de farklı şeyler yaşıyorumdur. Bu ikisi birbirinden ayrı. Bu ikisinin önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum. O yüzden de aslında çok fazla kendini işte kaygılı bağlanıyorum, şöyleyim, böyleyim diye etiketleme dediğim kısım tam olarak burası. Çünkü bazen şöyle olabiliyor. Hele ki bunun üzerine çalışan birisiysen, bunu değiştirmeye çalışan birisiysen, o zaman kendini çok fazla suçlamaya meyilli olabiliyorsun. Kendini çok fazla suçladığın için de oradaki bir gerçeği kaçırabiliyorsun. Bir dakika, bunun hepsi benimle ilgili olmayabilir. Biraz da onunla ilgili olabilir kısmını kaçırabiliyorsun. O yüzden etiketlemek yerine kendinle ilgili tabii ki yapacağın kısmı yap. Alabileceğin sorumlulukları al. Yanlış giden şeyleri değiştirmeye çalışıyorsan tamam. Ama çok fazla da kendine yüklenme derim. Çünkü iki kişilik bir ilişkiden söz ediyorsak hiçbir zaman tek başına tek bir suçlu bir problemde bulmak, tek başına tek bir sorumluluğu tek başına atmak bir kişiye mümkün değil. İki kişiden bahsediyorsak, bu ilişkide sorun varsa mutlaka ama mutlaka bu ilişkide iki kişinin de sorumluluğu vardır. Bununla ilgili şöyle bir örnek vereceğim. Ben şimdi dans yapıyorum, dans ediyorum ve partnerli bir dans bu. Ve geçen gün dans ederken şöyle bir şeyi fark ettim. Partnerim bana dedi ki O şekilde dönmemen gerekiyor. Biz bir hareketi yaparken o şekilde dönmemen gerekiyor dedi. Ve o sırada hocamız yanımıza gelip şöyle söyledi. O her seferinde dönüyor çünkü ben size bakıyordum. Çünkü sen de bedenini döndürüyorsun ve onun dönmesini istemiyorsan aslında senin dik durman gerekiyor. Sen dik durduğunda onu da o şekilde yönlendirmemiş olacaksın. Çünkü bu sözsüz bir iletişim ya dans, sözsüz bir iletişim. Aslında bütün ilişkiler bir danstır, dans etmektir. Zaman zaman iki kişiyi gerektirir ve zaman zaman işte biri yönlendirir, zaman zaman diğeri yönlendirir ama bir akışta oluruz. Değil mi? Bir ahenk, bir uyum vardır. Uyumu olmadığında mekanik bir şey olur, o dans olmaz. O yüzden de dans kısmını ilişkilerle ilgili bir şeyler öğrenmek için çok iyi bir yer olduğunu düşünüyorum. İşte burada olduğu gibi bu örnek üzerinden belki çok daha net açıklayabilirim. %50 %50, belki ben de o hareketi yanlış yapabiliyorumdur. Belki sorun odur, benim yanlış yapmamdır. Ama belki benim yanlış yapmamı, yani o hareketi o şekilde yapmamı destekleyecek arka planında, bir önceki adımında partnerimle ilgili de bir şey oluyor olabilir. O yüzden diyorum, bir ilişki varsa tek başına tek bir kişiden, tek bir sorundan bahsetmek her zaman çok mümkün değil. Çoğunlukla iki kişiyle ilgili. Çünkü ilişkisel bir şey. İlişkisel. Yani bir şey gibi. Bir, iki maddenin bir araya gelip kimyasal bir değişime uğraması gibi. Okey. Kendi özelliklerini kaybeden ama kendi özelliklerini kaybetmeyen bir kimyasal ilişkiden bahsediyoruz. Bir tepki mi ortaya çıkar ve aslında başkalaşırız da birazcık. Kendimizde bazı şeylerimiz değişir ve ortaya ilişkisel yeni bir ürün çıkar. Bunun gibi düşünmek mümkün. O yüzden de dediğim gibi kaygı söz konusu olduğunda evet duygum eşittir gerçek değil. Bununla beraber orada hepsi benimle mi ilgili diye kendine çok fazla yüklenme derim. Birazcık daha mümkünse zaten sakinleşebiliyorsan sakinleşebildikten sonra olaya daha net bir şekilde bakman mümkün olacaktır. Problemi çözmek açısından. İkinci gerçek de probleme sebep olan ben kötü bir şey hissediyorsam bu partnerimle alakalıdır gibi hissetmek. Şimdi ilişkide çok kaygı yaşayan insanlar bunu çok sıklıkla yaparlar. Sakinleşmeyi de az önce söylediğim gibi partneriyle ilgili bir şey zanneder. Ve aynı şekilde kaygıyı da partneriyle ilgili bir şey zanneder. Ben kaygılanıyorum. O yüzden muhtemelen sen sebep olduğun bir şey. Kaygılı bağlanan insanlar şu ayrımı çok fazla yapamazlar. Bir ben varım, benim duygularım var ve bu benim sorumluluğumda. Bir de karşıdaki var, onun duyguları var, onun duyguları da onun sorumluluğunda. Bu anlamda çok sağlıklı sınırları olmayan insanlardır, kaygılı bağlanan insanlar. O yüzden de karşıdaki kişinin duygusunun da sorumluluğunu alırlar çoğunlukla. Onu üzmek için, üzmemek için tırnak içinde şöyle yapmamalıyım, şunu söylememeliyim. Aslında hiç benimle alakalı olabilecek bir şey değil bu. Belki benim söylediğim şeyle alakalı olabilecek bir şey değil. Benim hayatımla ilgili bir şey bu. Hani karşıdakinin üzülmesi onunla alakalı bir şey. Ama bu ayrımı yapamadıkları için ilişkide kendileri olamazlar da çoğunlukla. Kendilerini oldukları gibi ortaya koyamazlar. İlişkide kendilerini oldukları gibi ortaya koyamazlar. Aynı şekilde de şunun ayrımını da çok fazla yapamazlar. Ben bir duygu yaşıyorum, bu benimle ilgili olabilir. Yani bu benim duygum. O yüzden de çoğunlukla partnerlerini bunun için suçlarlar. O yüzden de partnerlerini çoğunlukla bu böyle hissetmemek için kontrol etmeye çalışırlar. Yani hele ki yapışık bağlanma figürüne sahipsen, yani bir yapışık bir şekilde neredeyse partnerinle yaşıyorsan mutluluğu da ondan arıyorsun, kaygıyı da ondan arıyorsun, ondan gelecek bir şey zannediyor olabilirsin. O yüzden de çoğunlukla ilişkide mesela tartışma yaşadıysa kaygılı bağlanan kişiler gel beni sakinleştir der partnerlerine, gel bunu çözelim der, şöyle davran da beni rahatlat derler. Oysa böyle bir ayrım olabileceğini fark etmek önemli, olur mu? Çocuklar aslında, çocuklar böyle yapışık bir ilişki kurarlar ebeveynleriyle ve her şeyi onlardan beklerler. Sakinleştirmeyi de onlardan beklerler. Oysa bir yetişkinsem kendi kendime regüle olma becerim var. Bunu öğrenmek çok önemli. Tabii ki koregüleye de ihtiyacım olacak. Koregülasyona da ihtiyacım olacak. Tabii ki ben zaman zaman kendimi kötü hissediyorsam partnerimle sakinleştirebilmek, duygusal bir destek almak ilişkinin en güzel kısmı, zaten en değerli kısımlarından bir tanesi. Ama bunu her zaman yapıyorsam ve her şeyi, bütün duygularımı partnerimle ilgili zannediyorsam orada sorun çıkmaya başlıyor. Sen beni iyi hissettir, ben kötü hissediyorum, sen beni kötü hissettirdin demiş oluyorum. O yüzden dediğim gibi bu ayrımı fark etmek önemli. Buralar ince çizgiler ve bunları yapabildiğimde çok daha sağlıklı bir şekilde ilişki kurma becerisi de edineceğim anlamına gelir. Şimdilik burada duracağım. Umarım bu söylediklerim senin için faydalı olmuştur. Neler düşündüğünü benimle paylaşmanı çok isterim. Eğer YouTube'dan izliyorsan mutlaka yorumlarda paylaş benimle neler düşündüğünü. Ve bir de sana neler iyi geliyor eğer bu kaygıyı çok yaşayan biriysen. Bununla baş etmede hangi yöntemleri kullanıyorsun, bunu da paylaşırsan çok sevinirim. Ve eğer beni takip ediyorsan tabii ki takip etmeni ve bu video hoşuna gittiyse ilgisini çekebileceğini düşündüğün insanlarla paylaşmanı çok isterim. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.
Tatil sepetinde bize 20 yıldır her gün tatil. %50'ye varan erken rezervasyon avantajları, %25 ön ödeme ve 72 saate kadar iptal seçeneğiyle tatil planını sana en konforlu şekilde tatil sepetinde oluştur. Detaylı bilgi için bağlantıyı ziyaret et. İyi tatiller.